Ayrım 20, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 166. Hastalığınızın sebebi ithal sığır. Gıdadaki tekleştirme ve tekelleşmeyi kimlerin sağladığını sanırım farkındasınız. Türkiye pazarına önce yapısal reform adı altında ABD, AB'nin dayatmasıyla girdi küresel şirketler. Ardından Türkiye pazarı bunlara ardına kadar açıldı. Hayvancılık, et sektöründe bu iş nasıl oldu? Birincisi, ihraç sığırlar hakkında da artık ezberlediğimiz aynı sözlerini yutturdular. Bizim sığırların verimleri fazla. Sahi öyle mi? Evet, yabancı sığırın sütü fazla. Ancak Doğu Anadolu kırmızısı gibi kaliteli değil. İthal sığır ile yerli sığır karşılaştırılmasında üzerinde hiç durulmayan önemli bir ayrıntıdır bu. Lütfen şu yazacaklarımı dikkatlice okuyunuz. Meselenin özü bu. Sütteki protein veya süt işleyen ticari işletmeler açısından da büyük önem taşıyor. İnek sütü ortalama %3.4 protein içeriyor. Bunun %2.7'si kazein ve %0.6'sı peynir altı, whey proteinleri ile %0.1'i üre, kreatin, ürik asit ve A amino azotundan, NPN'den oluşuyor. Kazein alfa, kappa ve beta diye ayrılıyor. Beta A1 ve A2 şeklinde sınıflandırılıyor. İkisi arasındaki fark sadece bir amino asit. İşin nihai noktası şu: A1 gastrointestinal sindirim sonucu beta kazein morfin 7 oluşturuyor. A1 ve A2'deki beta kazein farkı işte budur. Beta kazein morfin 7 çok önemlidir. Beta kazein morfinlerin bulunduğu A1 tipi süt. Tıpkı gluten gibi kazein de Alzheimer, Parkinson, otizm, şizofreni, kalp rahatsızlığı, diyabet, öğrenme ve hafıza bozukluklarının sebebidir. Peki A1 beta kazein oranı ırklara göre nedir? Holstein 0.523, Doğu Anadolu kırmızısı 0.080, Güney Anadolu kırmızısı 0.117, yerli kara 0.125, boz ırk 0.426. Yani yerli ırklarımız BKM7 oluşmasına en az sebep olacak sütü ürettikleri için çok sağlıklıdır. Tehlikeli olan Holstein gibi ithal sığırlar. Türkiye gümrük kapıları meşhur sığır ırklarına sonuna kadar açılırken bu sağlık tehlikesinden hiç bahsedilmiyor. Bu sebeple soruyorum, Holstein algısı neden hep övgü üzerine oluşturuldu? Tesadüf mü? Bu sığırı onlarca ülkeye dayatanların gizli amacı yok mu? Öyle ya, besleme ve bakım kolaylığı, masrafsızlığı, hastalık ve diğer şartlara dayanıklılığı, et ve süt lezzet ve kalitesi, A1 süt oranının çok düşük olması, sebebiyle el üstünde tutulması gereken bizim yerli ırklar yerine çok fazla masraf edilerek bakılan, daha kolay hastalanan, makineleşmiş meşhur ırklara sırf birim hayvandan alınan ürün daha fazla diye yenik düşürüldüğünü sanıyordum. Yanılmışım. Bir tuzak var burada, görememişim. Bugün bu hayvancılık politikasıyla ülkeleri, insanları hastalandırmayı amaç edinen kasıtlı bir savaş yürütüldüğünü düşünüyorum. İddiamı şu bilgiyle güçlendireyim. Yıl 1998. Dr. Richard Lehman, Monsanto şirketinin 1994'te ürettiği ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA tarafından satışına onay verilen ineklerdeki süt verimini %30 arttıran, kısaca RBGH olarak tanımlanan posilak hormonu ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu açıkladı. Bırakın inekleri, insan sağlığına yönelik hiç araştırma, test yapılmamıştı. En az 2 yıl yapılması gereken testler farelerde bile 9 günle sınırlı tutulmuştu. Oysa bu hormon ineklerde yürüme zorluğuna sebep oluyordu. Keza bu hormon inekte IGF-1 adı verilen başka hormonu arttırıyor ve bu da hayvanda kansere yol açıyordu. İtibarıyla hayvanın sütü ve eti erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserine sebep oluyordu. Bu çalışmaları yapan Dr. Lehman ve yardımcısı Dr. Richard Burrows çalıştıkları FDA'den kovuldu. ve RBGH hormonunun satışını onaylayan FDA baş danışmanı Michael R. Taylor, 1998-2001 yılları arasında Monsanto şirketinin başkan yardımcısı oldu. Bu arada ürünün Kanada'da satışı için Monsanto'nun bir sağlık bürokratına 1.2 milyon dolar rüşvet verdiğini CBC televizyonu ortaya çıkardı. Benzer dosyayı Amerikan Fox TV'de yayınlayacaktı. Baskılar sonucu vazgeçti. Bu süt 1999 yılında AB ülkelerinde yasaklandı. Ya bizde? Ulusal pazarı ele geçirenlerin ülkemize neler yaptıklarını kimse yazmıyor. Koçlar dayanamadı. Dönelim tekrar bizim topraklara. Yerli ırklar eğer merada beslenirse sadece sütlü değil, eti de harika oluyor. PR ile şişirilmiş meşhur ithal ırklar ise GDO'lu yemlerle beslendikleri için sütü ve etinin lezzeti bir yana sağlıksız. Bırakın etini, sütü GDO'lu hayvan gübresinin toprağa hiçbir yararı faydası yok. Zaten kokusundan yanına yaklaşamazsınız. Çiftçiler bu meşhur ırkların ne kadar yediğini, ne kadar su içtiğini ve veteriner masrafını düşünmeden borçlanarak satın aldı. Birim maliyet hesabı yapmadığından zarar etti. Dipnot: Holstein 80 litre su içerken Doğu Anadolu kırmızısı 10 litre su içer. Endüstriyel yöntemlerle yetiştirilen bir sığır, açık havada otlayan bir sığıra göre çok daha fazla su tüketiyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF tarafından yapılan bir çalışmaya göre sadece 1 kilogram sığır eti üretmek için 6,5 kilogram tahıl, 36 kilo kaba yem ve 16 bin litre suya ihtiyaç var. Dünya çapında giderek daha fazla sayıda hayvan dışarıda otlatılmak yerine iç mekanlarda endüstriyel yemlerle beslendiği için su kaynakları hızla tükeniyor. Bunlar hiç konuşulmuyor. Hayvan yemleri ne derece sağlıklı? Otobur hayvanlara hayvan leşinden dönüştürülmüş yem veriliyor. Deli dana hastalığının sebebi bu değil miydi? Bu sebeple zavallı sığırlara bağlanan makine vantuzlarından üçüne yem ve kalan diğer meme ucuna da ilaçlar, aşılar ve antibiyotikler bağlanıyor. Maliyeti epeyce çok. Üreticiler bu maliyetin altından kalkamadı. Dipnot: AKP'nin hayvancılık politikasına Türkiye'nin en büyük şirketi Koç Grubu bile dayanamadı. Koç Grubu 2000 yılında faaliyete geçen yıllık 13.250 büyükbaş hayvan kapasiteli Harranova çiftliğini kapatma kararı aldı. Harranova AŞ Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Güçlü Toker, bugünkü ithalat politikası ile besicilik yapmanın olanaksız olduğunu belirterek, "Biz de besiye yeni hayvan alamıyoruz. Almamız demek %30-%50 zarar etmek olur," dedi. Üretici 3 yerli ırkın beslenme bakım giderinin bir meşhur ithal ırk giderine eşit olduğunu çok sonra anladı. Örneğin Doğu Anadolu kırmızısı ortalama 11 yavru verirken Holstein 2-3 yavru doğuruyor. En önemlisi ise Holstein genellikle erkek doğururken Doğu Anadolu kırmızısında dişi erkek dengeli. Sadece büyükbaş değil, küçükbaş hayvancılığı bilerek yok ediliyor. Örneğin koyun ve keçinin gebelik süresi 5 aydır. Bir doğumda çok yavru verebilir. Sığırın ise gebelik süresi 9 ay 10 gündür ve doğumda ancak bir yavru verebilir. Koyun ve keçi bir yaşından sonra gebe kalır. Bir başka deyişle üreme çağına sığırdan önce erişir. Türkiye'nin mera ve otlaklarındaki otlar seyrek ve kısa boyludur. Yani mera ve otlaklarımız sığır yetiştiriciliğine değil, koyun ve keçi yetiştiriciliğine uygundur. Beslenme maliyetleri bile sığıra göre çok azdır. AKP iktidarı dayatmaya karşı çıkamadığı için ithal sığır yetiştiriciliğini teşvik etmeye devam ediyor. Bu hesaplar hiç yapılmadı, çiftçi aydınlatılmadı, kimse gerçekleri anlatmadı. TOKİ'ye kurban ediliyor. Hiç tartışmıyoruz, ne yediriliyor bu hayvanlara? Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli girdilerin başında yem gelir. Yem denince akla ilk gelen girdi ise kaba yem, yani ottur. Bakınız, meralar önemli. Rüzgar ve su erozyonunun önlenmesindeki katkısı yanında hayvan yeminin deposu. Gel de bunu AKP'ye anlat. 2017'de zeytin ağacı yasa tasarısı olarak TBMM'ye getirilen sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi kanun tasarısı, meraların sanayi bölgelerine, serbest bölgeleri, sanayi sitelerine ve teknoloji geliştirme bölgelerine açılması imkanını sağlıyordu. Tasarı aynı zamanda 1998'de çıkarılan 4342 sayılı Mera Kanunu'ndaki 20 yıllık ot bedeline de muafiyet getiriyordu. Ve bu sayede ot bedeli ödenmeden bu bölgeler sanayi yatırımlarına açılmış olacaktı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı komisyon toplantılarında Konya, Kars, Hayrabolu, Keşan, Mardin gibi il ilçelerde organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi kurmayı planladıklarını söyledi. Mücadele sonucu AKP bu teklifini geri çekmek zorunda kaldı. Ne çevre ne de çayırlar ve meraların hayvanların kaba yem kaynağı olmaları AKP'nin umurunda. Uyguladığı plansız kentleşme meralar gibi tarımsal arazilerin her geçen gün yok olmasına sebep olduğu oluyor. Bu sebeple ülkemizdeki toplam tarım alanı çayır ve meralar dahil 2001 yılında 41 milyon hektardı. Bu 2015 yılında 38.6 milyon hektara geriledi. 1990'larda 24 milyar hektar olan kullanılabilir çayır mera alanı 2001 yılında TÜİK tarafından yapılan en güncel tarım sayımına göre 14.6 milyon hektara düştü. Diğer yandan 2001 yılından itibaren tarım sayımının güncellenmesini nasıl yorumlamak lazım? AKP'nin tarım ve hayvancılık konusuna gereken önemi vermediğinin çok bariz bir göstergesi değil mi? Yoksa şoke edici sonuçlar mı var? Mera alanının bugün 8-10 milyar hektara kadar gerilediği iddia ediliyor. Facia bu. Ne yazık ki meralar amaç dışı kullanılıyor, imara açılıyor. Toplu konut projeleri, AVM'ler, turistik tesis ya da sanayi tesisi yapılıyor. TOKİ'ye kurban ediliyor. Bu da ülkemizde yem ithalatını ve dışa bağımlılığımızı artırıyor. Türkiye 2001 yılı rakamıyla dünyada mera sıralamasında 46. sırada, diğer ülkelere kıyasla oldukça geride. Yem verimi ve kalitesini arttırmak için meraların ayrıca ıslah edilmesi gerekiyor. Bakanlık 2000-2014 yılları arasında mera ıslah ve amenajman projesi uygulamasıyla sadece 5.1 milyon hektar alanda ıslah çalışması yapıldığını açıkladı. Buna göre tespit edilen mera alanlarının sadece yarısında ıslah çalışması yapılmıştı. Bakın bu neye yol açıyor? Ülkemizin kaba yem ihtiyacı 52 milyon ton. Kaba yem üretimimiz ise sap, saman, anız hariç 36 milyon ton. Yani kaliteli kaba yem açığı 16 milyon ton. Bu verilere göre ülkemizde kaba yem üretiminin ihtiyacı karşılama oranı %69.2. Yani yem ithalatına mecbur bırakıldık. Hayvanlar kuru kaba yem ve fabrika yemi ile besleniyor. Hazır yemin girdisi ise dolar. Dolar artınca büyükbaşların beslenme maliyeti de artıyor. Hayvancılıkta öne çıkan ülkelerde beslenmede mera payı %50. Kaba yemde tarım kaynaklı kaba yem payı %25. Bu nedenle o ülkelerde büyükbaş fiyatı ucuz. O zaman gelsin et ithali. Neymiş Türkiye'de et fiyatları yüksekmiş? Çok geriye gitmeyeyim. 5 yıl önce besiciler 1 kilo et satarak 32 kilo hayvan yemi alabiliyordu. Şimdilerde 1 kilo et karşılığı 18 ile 20 kilo besi yemi alabiliyorlar. AKP üreticileri halka düşman göstermeye devam ediyor. Oyun bu. En önemlisi Türkiye inatla içinde ne olduğunu tam bilemediği ithal yemler yediriyor hayvanlarına. Türkiye'de GDO'lu yem ithalatını serbest bırakmalarını nasıl yorumlamak lazım? Hayvana bir şey olmaz kafası mı bu, ne? Dünyaca ünlü Londra'daki River Cafe bir İtalyan lokantası. Nasıl bu kadar tanındı, popüler oldu biliyor musunuz? Hayvanın beslendiği yeme göre et lezzetinin nasıl değiştiğini keşfederek. Yem hayvan etinin lezzetini değiştirir. Hangisini yazayım? Yem bu kadar önem arz ederken, yem sana özelleştiren bu kafa değil mi? Bulgaristan'dan saman ithal ediyoruz 5 yıldır. Osmanlı'nın tarım başşehri İzmir limanına ithal saman geliyor artık. Buğday ve arpa tohumlarında değişikliğe gidildiği için artık sapı uzun buğday arpa yetiştirilmiyor. Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem başlığı altında ülkemizin yaptığı ithalat. 2002 yılında 268 milyon dolar iken 2016 yılında 1.82 milyar dolara çıktı. Dışa bağımlılık yemde de sürüyor. Hayvanların binlerce yıllık beslenme alışkanlıklarını değiştiriyorlar. Hiç tanımadıkları katkı maddeleriyle dolduruyorlar midelerini. Sağlıklarını bozarak hayvanları robotlaştırıyorlar. O hastalık insana geçiyor. Bunların sebebi nedensiz değil. Birini yazmalıyım. Bilmeden mi yaptıklarını sanıyorsunuz? Tarih 24 Kasım 2013. FCT, Gıda ve Kimyasal Toksikoloji Dergisi, Monsanto'nun baskıları sonucunda bir yıl önce yayımladığı makaleyi yayından kaldırdığını açıkladı. Makalenin konusu biyoteknoloji, GDO dünyasında bomba etkisi yaratan bir araştırmaydı. Makale yayımlanır yayımlanmaz Monsanto gibi küresel GDO'lu şirketler harekete geçti. Çünkü bu araştırma sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte genetiği değiştirilmiş organizmalar tartışmaları yepyeni boyut kazandı. Neydi bu? Araştırmayı Francis Cahen Üniversitesi 2010 yılında yaptı. GDO'nun sağlık üzerindeki etkileri hakkında uzman moleküler biyolog Profesör Guy Eric Seralini başkanlığında bilim ekibi 24 ay boyunca Monsanto'nun NK603 genetiği değiştirilmiş mısırı ve yine Monsanto'nun Roundup yabani ot ilacının herbisit fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Neydi bu NK603? Monsanto'nun ürettiği Roundup herbisiti uygulayarak yetiştirilen GDO'lu mısır çeşidiydi. Profesör Seralini ve ekibi bir grup fareyi NK603 ile besledi. İçme sularına, ABD'de içme suyunda ve GDO'lu mahsullerde izin verilen oranda Roundup kattı. Sonuç, farelerin karaciğer ve böbreklerinde ciddi hasarlar oluştu, hızla kansere yakalanıp öldüler. Profesör Seralini ekibinin 2 yıllık ve 200'den fazla fare üzerine yaptığı bu çalışma, GDO endüstrisinden hiçbir baskıya maruz kalmamaları için büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildi. Araştırma CRII Gen, Genetik Mühendislik Hakkında Araştırma ve Bağımsız Bilgi Komitesi tarafından gözetildi. Profesör Seralini'nin araştırmasının 2 yıllık olması çok önemliydi. Zira GDO endüstrisinin bugüne kadar yaptığı tüm araştırmalarda en fazla süre 90 gün idi. Oysa Profesör Seralini'nin araştırmasında farelerde ilk tümörlerin 4 ile 7 ay arasında oluşmaya başladığı gözlemlendi. Aslında Monsanto'nun Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'na ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne aynı NK603 mısırın onaylanması için sunduğu 90 günlük deneyde bazı emareler gözlemlenmişti. Ama biyolojik olarak anlamlı değildir denilerek göz ardı edilerek onaylanıp dünya pazarına sunulmuştu. Keza, Roundup herbisitinin aktif maddesi glifosat üzerinde daha önce yapılan bazı araştırmalar şu karara yol açmıştı. İzin verilen maksimum limitin üzerinde tüketildiğinde karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Yani izin verilen oranda kullanın diyorlardı. Oysa Profesör Seralini'nin araştırması gösterdi ki çok az miktarda bile olsa uzun süreli tüketilmesi son derece zararlı. Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. AKP Türkiye'de 16 GDO'lu mısır ve 3 GDO'lu soya olmak üzere toplam 19 GDO'lu hayvan yemi ithalatına ve kullanımına izin verdi. Türkiye'ye giren 16 GDO'lu mısırın 6'sı bu araştırmanın konusu olan NK603 ve türevleriydi. NK603, NK603X, MON810, TC1507X NK603, 59122X NK603, 59122X TC1507X NK603 ve MON8934X NK603. Dipnot, AKP'nin biyogüvenlik kurulu 16 çeşit genetiği değiştirilmiş mısır ve 3 genetiği değiştirilmiş soyanın hayvan yemi olarak ithali ve kullanımına izin verdi. Ancak GDO'ya hayır platformu bileşenlerinin açtıkları dava sonucunda Danıştay Aralık 2013'te 2 GDO'lu mısırın ithali ve kullanımının yürütmesini durdurdu. Bunlar MON 810 ve MON 810X88017 idi. Artık Türkiye'de 14 GDO'lu mısır ve 3 GDO'lu soyanın hayvan yemi olarak ithalatı ve kullanımı yasaldı. Yani Fransa'daki araştırmada zehirli olduğu anlaşılan NK603 mısırın sadece 2 türevi yasaklandı. Ya diğer 4'ü? Yemeye devam ediyoruz. Hayvanlar ve dolayısıyla bizler. Dünyanın her yanında böyle. GDO sorununu yazıp dile getirdiğinizde karşınıza bilim insanlarını ve medyayı çıkarırlar. Profesör Seralini ve arkadaşlarının yaptığı araştırmayı kamuoyunda itibarsızlaştırmak için neler yapılmadı ki? The Guardian gazetesinin çevre editörü John Vidal, Profesör Seralini ve ekibine saldırıları geçmişte başka bilim insanlarını yok etmek için benzer taktikler kullanan bilimsel ve kurumsal düzenin bir zaferi olarak tanımladı. Vidal, yasa dışı olarak ekilen GDO'lu mısırdan Meksika'nın yerli mısırına gen akışını inceleyen David Quist ve Ignacio Chapela'yı örnek gösterdi. Zor duruma düşen bir tek Monsanto ve diğer GDO devleri olmadı. Hep çok güvenilir bulunan Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'na olan inanç azaldı. Nasıl olmasın? 2009 yılında Monsanto'nun 90 günlük araştırma sonuçlarına dayanarak hiçbir bağımsız araştırma talep etmeden NK603'ünü onaylamıştı. Sözüm ona, bilim dergisi FCT araştırmayı hemen yayından kaldırmadı, şöyle yaptı. Birkaç ay sonra dergi yayın kurulu biyoteknoloji yardımcı editör pozisyonu yaratarak Profesör Richard E. Goodman'ı işe aldı. Prof. Goodman, Nebraska Üniversitesi'nde gıda alerjisi araştırma ve kaynak programında profesör olmasının yanı sıra 1997-2004 yıllarında Monsanto'da çalışmıştı. Aynı zamanda merkezi Washington'da bulunan GDO endüstrisi tarafından finanse edilen lobi organizasyonu International Life Science Institute, ILSI çalışanıydı. Bu kurumun finansörleri arasında dünyanın en büyük kimyasal şirketi BASF, Coca-Cola, Danone, Kraft, McDonald's, Nestle, Unilever, dünyanın en büyük aspartam üreticisi Ajinomoto, Syngenta ve Monsanto vardı. Zaten ILSI'nin başında kuruluş tarihi 1978'den itibaren uzun süre aynı zamanda Coca-Cola'nın başkan yardımcılığını yürüten Alex Malaspina bulundu. Profesör Goodman'ın FCT dergisinin yayın kuruluna aniden yüksek pozisyona atanması, işin özünde Monsanto'nun bundan böyle FCT'de hangi biyoteknoloji araştırmalarının yayımlanacağına karar vereceği anlamına geliyordu. Şaşırtıcı değildi. FCT'nin yayın evi, uluslararası bilimsel yayın dünyası devi Elsevier'in de sicili hiç parlak değildi. Örneğin 2009 yılında Avustralya'da sadece Merck şirketinin ilaçlarının kullanımını teşvik eden ve Merck çalışanları tarafından verilen makaleleri yayımladığı sahte tıp dergisi çıkardı. Bu derginin öne çıkardığı ilaçlardan biri Vioxx'u kullandıktan sonra kalp krizi geçiren Avustralya'daki kişiler tarafından Merck şirketine açılan davalar sırasında Elsevier'in 2000 ve 2005 yılları arasında ilaç şirketleri tarafından finanse edilen 6 dergi daha yayımladığı ortaya çıktı. Monsanto denince 1000 kez düşüneceksiniz. Yazdığım gibi Monsanto 1994 yılında ineklerin daha fazla süt vermesini sağlayacak bir büyüme hormonu olan Posilac'ı RBS'li RBGH piyasaya sürdü. BST büyüme hormonu ve genetiği değiştirilmiş koli basilinin genetik mühendislik yöntemleriyle birleştirilmesiyle üretilen Polisac, hayvanların sağlığını bozduğu gibi elde edilen süt de insanlarda meme, ilik ve prostat kanserine yol açıyordu. Kanada, Avustralya, Japonya ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere 27 ülkede yasaklandı. Bu biline biline Monsanto POS ilakı 2008'de bir başka ABD şirketi Eli Lilly and Company'ye sattı. Bu şirket aynı zamanda dünyaya antidepresan hapı Prozac satıyor. Dipnot: Lilly İlaç Ticaret Limited şirketi 143 ayrı ülkede bulunan Eli Lilly and Company'nin Türkiye'deki kuruluşu. Resmi sitelerinde şu yazılı: dünya çapında gelirlerinin %20'sini Ar-Ge'ye, araştırmaya geliştirmeye ayıran Lilly'nin misyonu, insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha aktif yaşamaları için ilaçlar üretmektir. Başlıca 5 tedavi alanında diyabet, merkezi sinir sistemi, onkoloji, endokrinoloji ve erkek sağlığı faaliyettedir. Bitmedi. Sorularım var daha. Yem sağlıksız, hayvan sağlıksız. Peki karkastan lopa, ithal etler ne kadar sağlıklı? 20. ayrımın sonu. Sayfa 175.